Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatle bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamamızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde, onlar şöyle cevap verir, biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizde ayaktayızdır. Aslında gerçek şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresine saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunları ile baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan, geçmişleri kayıtsız, şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmedi ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler, geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkalar için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünü yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. İnsanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır. Ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendine gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedelleri katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslami Club rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel, kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ın men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Fars Eyaleti ile ilgili konuşacağız.
Fars bölgesindeki cazip doğal noktalardan biri de birçok köyden ve kırsal alandan oluşan Doşmen Ziyari bölgesidir. Bu bölge Şiraz-Sepidan karayolundaki Nurabad kavşağından itibaren Nurabad'a kadar uzanmaktadır. Bu bölge bakir doğaya sahiptir. Tüm bölge sıra tepeler, meşe ağaçları, kimi alanlarda da atlas sakız ağacı ve alıç ağaçları ile doludur. Bölgede düzlük alan az olmasına rağmen kimileri tehlikeli eğime sahip tepeler bile traktörler ile sürülmüştür. İlkbahar mevsiminde ise bu durum çok güzel manzaralar yaratmaktadır.
Döşmen Ziyari bölgesi ilkbahar ve yaz aylarında ise bölge halkının turistik alana dönüşüyor ve türlü yabani bitkilerin yeşerdiği alana çevriliyor. Döşmen Ziyari bölgesinde birçok güzel nehir ve pınar bulunmaktadır. Dehgerdu Nehri ve mağarası bölgenin başka cazip noktalarından sayılır. Buğday, arpa, elma, üzüm, incir ve ceviz bu bölgenin ürünlerinden sayılır.
Fars eyaletinin başka doğal özelliklerinden biri de farklı noktalarında maden suyu kaynaklarının bulunmasıdır. Sohbetimizin devamında bu hususta konuşacağız.
Demin de belirttiğimiz gibi düşman ziyari bölgesi bakir ve güzel bir doğaya sahiptir. Bu doğal cazibelerden biri de farklı maden suyu kaynaklarıdır. Bermhir su kaynağı, Kanzert, Task ve Esra su kaynağı bu alanda tanınan isimlerdir. Esra, Kürtçe ve Mazenice de gözyaşı anlamına gelir.
Bölgede bulunan bir başka su kaynağı da Germ Geçgeran su kaynağıdır. Bu sıcak suya sahip aslında kaplıca sayılır. Bu kaplıca Memiseni bölgesinde bulunuyor ve genel olarak da 25 ile 30 derece sıcaklıkta bir suya sahiptir. Memiseni ilçesinin merkezinde Nurabat Karayolu'nda şehrin girişinde yer almaktadır. Bu kükürt zengini su kaynağı İran'ın güneyinde kendi türünün tek örneğidir. Yıllık olarak halkın bir kesimi cilt sorunları özellikle de cilt mantarlarından kurtulmak için bu su kaynağına başvurur. Bu kaplıca her saniyede 8 litre kadar su akıtıyor.
Fars eyaletinin Rustem ilçesinde bulunan bir başka su kaynağı ise Mudegan kaynağıdır. Rustem ilçesinin Surena bölümünde Midcan köyünde bulunan bu su kaynağı tatlı su kaynağıdır ve tarihi eser sayılan Farsname Nasiri'de de adı geçmektedir. Ayrıca Encire köyünün yakınında Nurabad şehrinin birkaç kilometre uzaklığında da Hacet Pınarı yer almaktadır. Rustem ilçesinin bir başka cazip turistik noktalarından biri de Gencini Pınarı'dır.
Bölgede bulunan bir başka önemli pınar da Serap Siyah Pınarı'dır. Tengşiv Rustem Nehri'ni besleyen önemli su kaynaklarından sayılan Serap Siyah Kaynağı, Memeseni ve Rustem ilçesinin sınırlarının yakınlığında Fehleyan Nehri ile birleşerek Zuhre isimli ünlü nehri meydana getirir. Serap Siyah Pınarı, Fars eyaletinin en verimli ovalarından birinin meydana gelmesine zemin hazırlar. Bu alanda büyük bir göl yüksek su akıtma oranıyla ve de Tengşiv isimli dolu dolu akan bir nehirde görülmektedir. Serap Siyah bölgesi pınarları ve sulak alanları Rostam ilçesinin merkezi Mesiri şehrinden 28 kilometre uzaklıktadır.
Siyah Köyü ise bölgenin tarihi köylerinden biri sayılır. Pasargat tarihi alanında bulunan kilden yapılmış 30 bin kadar levha ise Ahamenişler döneminde Memeseni ve Rustem bölgesinde birkaç antik şehrin bulunduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu şehirlerden ikisi anılan bölgede veya Kermabad'da bulunuyormuş. Bölgenin yerli halkı tarafından Serap Siyah ve pınarlarında bulunan çömlekler ve testiler ise bu iki şehrin muhtemelen bu bölgede bulunduğunu gösteriyor. Bu çerçevede önemli tarihi şehirler arasında Huhunuri ve Yunari isimlerine değinmek mümkün.
Serap Siyah Köyü Fars eyaletinde doğal ve eşsiz turistik alanlardan sayılır. Bu bölgenin sulak alanında ve gölünde kayık ve tekne kullanmak bile mümkün. Bu bölgede bulunan nehir aralıksız yoğun su akışıyla yılın en kurak mevsimlerinde bile hem bitkisel hem canlı türü açısından ilgi çekici bir duruma sahiptir. Serap Siyah sulak alanlarında yabani kuğu, bülbül, leylek, sirçe, yabani güvercin, martı, tilki, sansar, kirpi, sırtlan gibi hayvanlar yaşamaktadır. Ayrıca papatya ve engerek otu gibi bitkisel ilaçlar ve diğer bitki türleri de bulunmaktadır.
Ayrıca Serap Siyah da Pehlevi dönemine ait tarihi kültürel eserlerden biri de Sasani yazıtıdır. Bu yazıt Rostam ilçesinin yakınında Serap Siyah köyünde Serap Siyah Pınarı'nda yer almakta ve İran Milli Eserleri listesinde de yer almaktadır.
Fars eyaletinde bulunan Yasut şehrine 30 kilometre kala Deştrum ve Şehrbaba meydan bölgelerinin ortasında yer alan bir başka yerde Serkçine yaylak alanıdır. Bu bölge ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çok hoş bir iklime sahip ve kışın da bol karlı olur ve iyice soğuklaşır. Kış dönemlerini Fars eyaletinde geçiren Boyrahmet aşiretleri ve göçebeleri de kış mevsimlerinde bu bölgeye taşınırlar. Serkçine bölgesinde çeşme pelengi, heft çeşme, çeşme telaşı, ab eşkeftek ve telkorki çeşme gibi pınarlar bulunmaktadır.
Serkçine bölgesi uzun zamanlardan beri Boyrahmet'e ve Memeseni aşiretleri ve göçebelerin ilgisini çekmiştir. Bu diyarda yaşayan insanlar Rostam Memeseni bölgesine göç ettiklerinden dolayı bu bölgenin kültürüyle yakın alakalar kurabilmişlerdir. Tarımsal açıdan ise bu bölge geniş bir bölge sayılmasa da verimli toprakları ile yolcuları bile hayrete düşüren bir potansiyele sahiptir. Bu bölgede Serkçine isimli bir de ünlü pınar bulunmaktadır.
Nurabat Kulesi ismiyle de bilinen Ejder Milli Ateşkedesi, Eşkaniler döneminden Fars eyaletinde geriye kalan tek eserdir. Bu eser Nurabat Memesen'in batısından 7 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Tenkelle Dağı yanında yer alan vadide bulunan bu eser Değme Mil, Ejder Mili ve Azat Mili olarak da tanınmaktadır. Bu eser antik yollardan birinin yanında Sengilah Dağı'nın eteğinde nispeten yeşil bir alanda yer almaktadır. Ejderha Mili İslam öncesi dönemden geriye kalan İşkaniler dönemine ait bölgedeki sayılı eserlerdendir.
Genel olarak Sasani ve Eşkani döneminde kuleler birçok alanda kullanılmıştır. İslami dönemde ise bu kuleler minarelerin yanına taşınmıştır. Bölgede bulunan Ejder Mili veya kulesinin kullanılma alanları arasında kafilelerin yönlendirilmesi, gözlemcilik ve belki de ateşkede olarak kullanılmalarına değinmek mümkün. Bu tarihi eser İran'ın Milli Antik Eserleri listesinde yer almıştır. Bu bölge Nurabad Memeseni şehrinin yakınında yer alan Mil Ejderha isimli bir su kaynağına da sahiptir.
Jeoturizm, ekoturizmin bir kolu olarak her bölgenin doğal sermayelerini belirlemeye çalışmaktadır. Bu bilim dalından yararlanılarak her bölgenin turistik imkanları da geliştirilebilir. Bu çerçevede kimi özelliklerin turistik cazibeyi arttıracağı belirtilmektedir. Tuz tümsekleri bu özelliklerden sayılır. Bu çerçevede Fars eyaletinde ilgi çekici noktalardan biri de Laristan tuz tümsekleridir.
Laristan ilçesinin güneyinde bulunan Kermesteç tuz tümseği, Zagros bölgesinin bir parçası olarak doğal güzelliği ve jeolojik cazibeleriyle özel konuma sahip doğal bir alandır. Bu alan, özel konumundan dolayı ve de jeoturizm alanındaki emsalsiz özelliklerinden ötürü çok büyük önem taşıyor. Bu bölgede Kermesteç tuz madeni ve Dosu mağarası da bulunmaktadır.
Kermestek tuz tümseğinin doğu tarafında ise daimi bir tuz gölü de bulunmaktadır. Bu gölün devamında ise tuz şelaleleri ortaya çıkmıştır. Kermestek köyü güzelliği ve görülmeye değer yapısıyla insanı hayretler içerisinde bırakmıştır. Bu köyden siyah tek, çahil ve Aliyabat tuz tümsekleri de görülür. İşte bu bölge turistik cazibelerin odağı sayılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönceyi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Bugün İran'ın Gameri 4. ve 5. yüzyıllarının büyük şairi, kısaca Ferruhi Sistani adıyla anılan Ebul Hasan Ali bin Culu Sistani ve değerli eserleriyle tanışmak istiyoruz. İran edebiyat tarihinde Ferruhi olarak da anılan Ebul Hasan Ali bin Culu Sistani, Kameri 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarında İran diyarında yaşayan kendi çağının ve İran edebiyat tarihinin büyük şairlerinden biridir. Ferruhi'nin çocukluk ve gençlik çağı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Hatta büyük şairin kesin doğum tarihi de belli değil. Sadece bazı işaretlerden hareketle yaklaşık doğum tarihi tahmin edilebiliyor. Tarihi işaretlere göre Ferruhi, Belhi'nin öldürülmesinden birkaç yıl sonra ve gençlik çağında Çuvanilerin sarayına katılıyor ve çağdaşı olan diğer ünlü şair Lebibi'nin anlattığına göre vefat ettiğinde de henüz genç sayılıyordu. Buna göre Ferruhi'nin Kameri 4. yüzyılın 4. çeyreğinde doğduğu tahmin ediliyor. Ferruhi'nin şiir hayatı hakkında da ancak Nizami Aruzi'nin tabiriyle güzel şiirler yazdığı ve musikiyle ilgilendiği bilinmektedir. Ferruhi'nin kesin vefat tarihi de bilinmiyor. Tarihçiler ve tezkere yazarları Ferruhi'nin methettiği kişilerden hareketle büyük ihtimalle Kameri 429'da Gazni'de vefat ettiğini belirtiyor. Tarihçilere göre Ferruhi Gaznevi sarayına mensup şairlerden biriydi. Gaznevi krallarının metinde şiir yazıyordu ve Kameri 432'de Sultan Mesud Gaznevi vefat ettikten sonra Ferruhi'nin şiir divanında başka hiçbir padişahın adı geçmiyor. Ferruhi'nin şiir divanında Sultan Mesud'u metheden 11 kaside yer alıyor ve bu da Ferruhi'nin Sultan Mesud'dan önce vefat ettiğini gösteriyor. Ferruhi'nin babası Sistan yöresinde hükmeden Seffarilerin son padişahı Halef Banu bin Ahmet'in sarayında hizmet ediyordu. Ferruhi gençlik çağında çeşitli bilimleri öğrendi ve musiki aletlerini çalmakta ilgilendi. Ferruhi şairliğe başladığı gençlik yıllarında mali açıdan yoksulluk içinde yaşıyordu. Bu yüzden Sistan yöresinden göç etmek zorunda kaldı. O dönemde Samaniler tarafından Çoğaniyen emaretinin başına getirilen Emir Çoğani sarayında şair ve yazarları topluyor ve onlara saygı gösteriyordu. Emir Çoğani'nin adını ve edebiyata olan hayranlığını duyan Ferruhi de onun sarayına gitti ve şairlik ömrünün bir bölümünde Emir Çoğani'nin metninde şiir yazmaya başladı. 2 yıl sonra Ferruhi Gaznevi Mahmut'un sarayına gitti ve onun metninde şiir yazmaya başladı. Böylece Mahmut'un has şairlerinden biri oldu. Şiir ve musikide mahareti sayesinde kısa sürede büyük servet ve ihtişama kavuştu. Ferruhi seferlerde Gaznevi Mahmut'un hizmetinde yer alacak kadar ona yakınlaşmıştı. Ferruhi şairliğinden başka iyi bir sese de sahipti. Ayrıca musiki aletlerini de iyi çalıyordu. Nitekim musiki alanındaki mahareti şiirlerini de etkilemişti. Ferruhi'nin yazdığı şiirlerde harikulade bir ahenk ve harmoni göze çarpıyor. Öyle ki bu sanatın onun efsanevi bir yaşama kavuşmasına yetiyordu. Başkalarına methetmek Ferruhi'nin kişisel karakterinin bir parçası sayılıyordu. Bu huyu ile Ferruhi güç odağına göz dikmişti ve bu yüzden kraldan başka kim şevket sahibi ister vezirlerden olsun ister kral Mahmut'un kardeşi Emir Yusuf olsun hatta ordu komutanlarına kadar herkesi methediyor böylece bahşiş alıyordu. Ferruhi 25 kadar kral, padişah, emir, vezir ve büyüklerin hakkında şiir yazmıştır. Ferruhi'nin şiir divanında 45 kaside Gaznevilerin büyüklerinin metninde yazılan kasidelerdir. Ferruhi İran'ın Firdevsi veya Nasır Hüsrev, Senai, Attar, Mevlana ve Saadi gibi büyük şairlerinin aksine yaşamında özel bir sosyal amaç gütmüyor ve kendi çağında yaşayan insanların durumu ile pek ilgilenmiyordu. Örneğin Ferruhi'nin yaşadığı Gaznevi döneminde İranlıların büyük bir bölümünü oluşturan çiftçiler ve esnaf Gaznevilerin ağır vergileri altında acı çekiyordu ve Gaznevi Mahmut bu vergilerle komşu ülkelere çıkarma yapıyor veya devlet hazinesinde topluyor veya kendisini metheden veya yalakalık eden şairlere ve yazarlara bahşiş veriyordu. O sefer Ruhi bu zulüm ve adaletsizliklere bizzat şahit olduğu halde maalesef şiirlerinde bu duruma ve toplumun sıkıntılarına asla işaret etmiyor. Burada bir noktayı unutmamak gerekir ki Gaznevilerin döneminde İran'da şiir ve şairlik oldukça revaçtaydı. Ve birçok şair saraya bağlı olarak yaşıyor ve hükümdarların metninde şiir yazıyordu. Bu yüzden bu dönemde sosyal ve ahlaki konularla ilgili pek söz edilmiyordu. Nitekim araştırmacılar da bu dönemde yaşayan şairlerin şiir divanından Gaznevi sarayına hakim olan şartları tanımak için kullanıyor. Ferruhi'nin şiir divanı bu kaynaklardan biridir. Çünkü Ferruhi hayatını Gaznevi kralların sarayında geçirdi ve 10.000 beytlik şiir divanında Gaznevi krallarının metinden başka bir şey bulunmuyor. Ferruhi'nin Gaznevi sarayına bağlılığının eleştirilmesi bir yana kendisini İran'ın en iyi ve en usta kaside yazarlarından biri saymak gerekir. Ferruhi'nin şiir divanı yaklaşık 10.000 beytiyle kasidelerden, gazel, rubani ve diğer bazı şiir kalıplarından oluşuyor. Ferruhi kasidelerinin büyük bir bölümü Gaznevi sarayında yazdı ve o çağda yaşayan şairler arasında yaygın olduğu gibi yaşadığı çağın sultanlarını, krallarını, vezirlerini ve büyüklerini methetti. Ancak kaside yazarlarının arasında Ferruhi şiirlerinin sadeliği, akıcılığı ve güçlü yapıya sahip olması bakımından en üstün şairdir. Thank you. Ferruhi basit duyguları ve düşünceleri yeni, sade, açık ve akıcı bir şekilde beyan etmekte o kadar yetenekliydi ki birçok uzmana göre bu alanda Kameri 7. yüzyılın büyük şairi Saadi'nin derecesine ermişti. Uzmanlara göre Saadi'nin gazel yazarları arasında zevk ve duygularını beyan etmekte erdiği mertebeye Ferruhi kaside yazarları arasında nail olmuştu. İranlı çağdaş araştırmacı ve edebiyat uzmanı Doktor Abul Hüseyin Zivrinkub, Hille Kervanı'yla adlı eserinde Ferruhi'nin şiir divanını yorumluyor ve şairin yazdığı şiirlerin özellikleri hakkında şöyle diyor. Eski şiirleri sevenlerin onun şiirlerinde az çok beğendikleri şey bu şiirlerin tatlı, akıcı ve sade oluşudur. Şairin şiirlerinde hoş bir ahenk ve harmoni hissediliyor. Öyle ki kullandığı sözcüklerin sade ve anlamları güzel olmanın yanında kelamına özel bir imtiyaz kazandırmıştır. Şairin şiirlerinde hoş bir yumuşaklık ve narinlik göze çarpıyor. Öyle ki bu durum şiirlerin güçlü yapısını bile arka plana itiyor. Ferruhi'nin gazelleri de kendine özgü bir letafete sahiptir. Şairin gazellerine şad ve genç ve mutlu bir atmosfer hakimdir ve gayet latif ve yüreği okşayan bir dille beyan edilmiştir. Şairin gazelleri yaşadığı çağın ve ortamın rengini ve o döneme hakim olan şartları yansıtıyor. Şair, gazel türündeki şiirlerinde tüm bu meseleleri gayet akıcı, latif ve renkli bir şekilde ifade ediyor. Ferruhi'nin şiirlerinin güzelliği, kralları methetmesinden ötürü duyulan tüm olumsuz hisleri silip bir kenara atacak kadar güçlüdür. Şairin gazelleri o kadar güçlü ve coşturucudur ki birçokları bu gazellerin şairin gerçek yaşamını yansıttığına inanıyor. Sözün sonunda Ferruhi'nin şairlik gücü hakkında söylenebilecek şey şu ki, Ferruhi kendisinden önce gelen Rudeki ve Belh gibi şairler gibi sade ve akıcı şiir yazmıştır. Doktor Zivrinkub da Ferruhi'nin şairlik tarzı ve geçmiş şairlerden etkilendiği konusunda şöyle diyor. Ferruhi, Rudeki ve Belhi'nin tarzını benimsemiş. Öyle ki kaside'de bir ölçüde Rudeki ve gazelde de bir ölçüde Belhi'nin tarzını gözetlediği anlaşılıyor. Ancak Ferruhi'nin bu kalıplarda yazdığı şiirlerinde sergilediği maharet o kadar fazladır ki şiirlerine bakıp Rudeki ve Belhi başta olmak üzere geçmiş şairlerden nedenle etkilendiği kestirilemez. Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konusunun devamında Ulul Azm peygamberlere geldik. Şimdi ise Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamını gözden geçirmek istiyoruz. Hazreti İbrahim şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi ve daveti de evrenseldi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın mübarek adı Kur'an-ı Kerim'de en az 69 kez gelmiştir. Hazreti İbrahim henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetti ve amcası Azer onu büyüttü. Bu yüzden Hazreti İbrahim onu baba hitap ediyordu. Hazreti İbrahim Babil'in Ur adlı kentinde dünyaya geldi. O Hazret'in yaşadığı dönem Nemrud'un kral olduğu döneme denk gelmişti. Hazreti İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında özel bir yeri vardır. O Hazret'in yaşamı Allah yolunda cihad ve tevhidi yaygınlaştırma çabaları ile geçti. Hazreti İbrahim'in konumu Yüce Allah o Hazret'i kendi dostu olarak seçmesine sebebiyet vermiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam 75 yaşında Hakk'a yürüdü ve Filistin'in El Halil kentinde toprağa verildi. Hazreti İbrahim çağında Babil halkı putlara tapıyordu. O dönemde her kentte ve köyde insanların taptığı tanrılar vardı. Hazreti İbrahim pak fıtratı itibarıyla muvahhid bir insandı ve alemleri yaratan yegane Allah'ı tanıyordu. Ancak amcası Azer ve o çağın insanları putperestti. Hazreti İbrahim ise putperestliğe şiddetle karşı çıkıyordu. O Hazret tevhide çağrısını yakınlarından başladı ve bu yüzden en başta Azer'e gitti ve onu tevhide davet etti. Hazreti İbrahim amcası Azer'e şöyle dedi: "Babacığım, neden cansız ve gözü kulağı dahi olmayan ve senin hiçbir ihtiyacını karşılayamayan şu putlara tapıyorsun? Babacığım, bana senin yoksun olduğun ilim ve bilimi öğrettiler. O zaman beni izle ki seni doğru yola hidayete erdireyim. Babacığım, asla şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan ve itaatsizlik etmiştir." Gerçekte Hazreti İbrahim'in Azer'e tavsiyeleri herkes için geçerliydi ve insanların hak yolunu tanımaları ve doğru yolda adım atmaları gerekirdi. Yoksa şeytanın vesveselerinin tutsağı olur ve yanlış yola sapardı. Hazreti İbrahim babasını şirk ve putperestin acı sonu konusunda uyarıyor ve şöyle diyordu: "Babacığım, Rahman Allah'tan sana bir azap gelmesinden ve senin şeytanın yar ve yardımcısı olmandan korkuyorum. Fakat ne var ki Hazreti İbrahim'in bu sözleri Azer'in taş kesilen kalbini asla etkileyemedi. Azer, Hazreti İbrahim aleyhisselamın sözlerine öfkelendi ve şöyle karşılık verdi: "Ey İbrahim, acaba sen benim tanrılarıma yüz mü çevirirsin? Eğer putlara karşı çıkmaktan el çekmezsen seni taşlarım ve şimdi uzun bir süreliğine benden uzaklaş." Ancak Hazreti İbrahim Azer'in sert ve mantıksız sözlerine büyük bir rafetle şöyle karşılık verdi: "Selam olsun sana. Ben yakında Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü o her daim bana karşı mihriban olmuştur." Buna rağmen Hazreti İbrahim Azer'in tehdit ve uyarılarından korkmadı ve Allah'a tevekkül ederek babasını yegane Allah'a davet etmeyi ve putlardan sakındırmayı sürdürdü. Ama bu çabaları asla fayda etmedi. Fakat ne zaman ki Azer'in Allah'ın düşmanı olduğu Hazreti İbrahim açısından kesinleşince ondan uzaklaşmaya karar verdi ve şöyle dedi: "Ben sizden ve Allah yerine taptığınız putlardan sakınırım ve Rabbime sığınırım. Umarım ona sığınırken beni merhametinden mahrum ve nasipsiz bırakmaz."
Tevhid ve yegane Allah'a tapma üzerinde ısrar eden Hazreti İbrahim, yaşadığı toplumun bağnazlığı ve inadı ile karşılaşınca onlardan uzak durmaya karar verdi. Gerçi Allah-u Teala da lütuf ve merhametini o hazretten esirgemedi ve ona İshak ve oğlu Yakup gibi evlatlar verdi ve her biri büyük bir peygamber oldu. Öte yandan bu büyük insanların fedakarlığı ve direnişi ve risaletini yerine getirmeleri yüzünden Allah-u Teala da onların adını yüceltti. Öyle ki her biri tevhid ve dürüstlüğün simgesi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamının bir bölümüne işaret etmiştir. Tarihte de belirtildiği üzere Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapardı. Yegane Allah'a iman eden Hazreti İbrahim aleyhisselam, hiç zaman kaybetmeden kavmiyle taptıkları putlar hakkında tartışmaya başladı. O hazret güneş, ay ve yıldızlara tapmayı reddediyordu. Günlerden bir gün gece karanlığı basınca kavminden bir grubun yanına gitti ve hareket halinde olan bir yıldıza baktı ve onlar gibi düşündüğünü göstererek "Bu benim Rabbim" dedi. Fakat gün doğunca ve hava aydınlanınca o yıldız gözlerden kayboldu. Hazreti İbrahim ise "Batanları sevmem" dedi. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 77 ila 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in kavmi ile macerasını şöyle anlatıyor. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur" dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, zira bu daha büyük" dedi. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim çeşitli yollardan müşrik kral Nemrut ve putperest halkını tevhide davet ediyordu. Fakat onlar iman etmedi. Sonunda Hazreti İbrahim putperestlik düşüncesiyle mücadele için bir başka yönteme başvurdu. Tarihte belirtildiği üzere Babilli putperestlerin her yıl özel bir bayramı vardı ve bu bayramda hastaların dışında tüm insanlar kentin dışına çıkıyor ve doğada geziniyor ve gün sonunda kente dönüyordu. Hazreti İbrahim ise bir fırsat kolluyordu, ta ki o özel bayram geldi. Hazreti İbrahim putperestleri putların hiçbir gücü olmadığı konusunda ikna etmek istiyordu. Akşam olunca kavmi onu da özel bayramın etkinliğine katılmaya davet etti. Ancak Hazreti İbrahim yıldızlara baktı ve ardından hasta olduğunu söyledi. Ve böylece bu mazereti uydurarak kentin dışına çıkmamaya karar verdi. O gün kent halkı özel bayram için kentin dışına çıktı ve böylece Hazreti İbrahim kentte yalnız kaldı ve sonunda uzun süredir beklediği an geldi. Hazreti İbrahim eline bir balta aldı ve putların bulunduğu tapınağa girdi. Tapınakta putların yanı başında adak edilen yiyecek ve içecekler bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Fakat büyük putu kırmadı ve baltayı onun omuzuna atarak tapınaktan çıktı. O günün sonunda halk özel bayramlarını kutladıktan sonra büyük bir mutluluk içinde kente döndü ve doğruca tapınağın yolunu tuttu.
Fakat tapınağa girince kırılan putlarla karşılaştılar ve şaşkına döndüler. Herkes şaşkın şaşkın hangi zalim bunu yaptı acaba diye sormaya başladılar. Bazıları şöyle dedi: "Duyduğumuza göre İbrahim adında bir genç bizim putları kötülüyormuş. Bizce bu onun işidir." Putların kırıldığı haberi Kral Nemrut'a ulaştırıldı. Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakalanmasını ve halkın önünde kurulan mahkemeye çıkarmasını emretti. Hazreti İbrahim getirilince sordular: "Acaba sen mi bizim putlarımıza böyle yaptın?" Hazreti İbrahim, halkı gaflet uykusundan uyandırmak için istediği uygun fırsatı bulmuştu. Bu yüzden gayet akılcı bir şekilde onlara karşılık vererek hepsini düşünmeye zorladı ve şöyle dedi: "Bunu büyük put yaptı. Eğer konuşabiliyorsa kendisinden sorun." Aslında Hazreti İbrahim bunu sırf insanların düşüncesini düzeltmek için söylemişti. Çünkü o hazret putların böyle bir şey yapamayacağını herkesten daha iyi biliyordu. Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı ve uyan vicdanlarını uyandırdı ve bağnazlık ve cahillik perdesinin ardından kalan tevhid fıtratlarını gün ışığına çıkardı. Bu sözlerin ardından insanlar bir an gaflet uykusundan uyanmış gibi oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de macerayı şöyle anlatıyor: "Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine 'Zalimler sizlersiniz, sizler'" dediler. Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırmakla ulaşmak istediği amacı buydu zaten. Amaç putperestlik düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmanın tek başına hiçbir faydası yoktu. İnsanlar hakikati anlayınca utanmaya başladı ve şöyle dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim öyleyse dedi, "Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?" Müşrikler Hazreti İbrahim ile tartışmakta rezil olduklarını anlayınca bu kez onunla tartışmaktan vazgeçtiler ve düşünceleriyle mücadele için zora başvurmaya karar verdiler. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Tahran'dan İran'ın kuzeyine giden yol üzerinde ve Firuzkuh'a giden yol üzerinde dağın kalbinde oldukça belirgin bir kemer bulunmaktadır. Bu mağaranın girişi olan bu kemere Sepehbat Hurşid adı verilmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcastimizde bugün sizlere muhteşem Sepehbat Hurşit Mağarası'ndan bahsedeceğiz. Sepehbat Hurşit Mağarası 2002 yılında İran'ın ulusal anıtları listesine kaydedilen 1300 yılı aşkın bir geçmişe sahip olup Sasani döneminden kalma tarihi bir mekandır. Bu mağaranın tarihi inişli çıkışlı bir hikaye ile bağlantılı olup bilinmeye değer aynı zamanda da üzücü bir hikayeye sahiptir. Şimdi isterseniz bugünkü sohbetimize devam edelim hep birlikte. Bugünkü sohbetimizin konusu olan mağaranın adı Sepehbat Hurşit, Tahran'dan İran'ın kuzeyine giden yol üzerinde Firuzkuh yolu üzerinde Duabad bölgesi yakınlarında bulunmaktadır. Sağ taraftaki iki su civarında Lord Kemer Dağı'nın duvarında göze çarpan çok büyük bir hilal kemeri vardır. Bölge halkı onu Lap Kemer olarak bilmektedir. Ayrıca bu mağaranın çevresindeki köylerde yaşayanlar burayı Kerkil Dej ya da şeytanın yuvası anlamına gelen Diokali olarak biliyor. Ancak bu kemer resmi kaynaklarda Sepehbat Hurşit olarak kayıtlıdır. Hurşit mağarasının girişi dünyanın en büyük doğal kemeri olarak bilinmektedir. Bu mağaranın önemi o kadar büyüktür ki İslam öncesi Yunan ve Roma kaynakları gibi yabancı kaynaklarda bile bu mağara hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. Araştırmalara göre 1920 yılında mağaraya giren ilk kişi Hejber Sultan isimli bir kişiydi. Hejber Sultan veya Esadullah Han Bavan Sevat Kuhi, Taberistan Ulusal Birliği'nin ana üyelerinden biriydi. Babil'de Rus ordusuna karşı pek çok yiğitlik sergiledi. Hicretten sonra bir süre İtalyan mühendisler bu mağarada bulunmuşlar. Elbette 60'lı yıllarda mağaraya girerek arkeologların ayaklarını bu mağaraya açan ve mağaranın giderek daha çok tanınmasını sağlayan en önemli kişi Cengiz Şehli isimli kişiydi. O adını mağara duvarına kazıdı. Cengiz Şehli'den sonra mağaracılar, arkeologlar ve sıradan insanlar mağarayı ziyaret etmeye başladılar. Elbette bu ziyaretler her zaman olumlu olmamış. Bazıları mağara mimarisine ait bazı bölümlerin tahrip olmasına neden olmuşlar. Hurşit mağarasının çapı yaklaşık 90 metredir. Bu nedenle bu kemer dünyanın en büyük kemeri olarak da bilinmektedir. Mağaranın ağzına gelindiğinde önünüzde Sevatkuh bölgesinin muhteşem manzarasını görebilirsiniz. Mağaranın içi el şeklinde olup kil ve taştan yapılmış kale, kule, ateş tapınağı, su deposu, hamam ve fırın gibi kısımlar bulunmaktadır. Mağaranın ağzına giden iki merdiven benzeri yol vardır. Biri mağara açıklığının ortasında, diğeri ise sol tarafta bulunmaktadır. İç mimaride birbirine merdivenle bağlanan 4 kat bulunmaktadır. Bu mağarada 2 katlı bir su deposu da yer almaktadır. 50 ila 80 metre yükseklikte böyle bir alanı özel aletler olmadan inşa etmek karmaşık ve zor bir iş sayılır. Mağaranın en tuhaf kısımlarından biri de Kemerpeş köyünden gelen suyun taş bir yoldan mağaraya yönlendirilmesi ve burada özel bir zekanın göze çarpmasıdır. İşin ilginç yanı şu ki, bu podcast'te bahsettiğimiz mağara Sasani dönemine ait birçok hikayeyle bağlantılıdır. Bu mağaranın Arapların bu topraklara saldırmasından sonra İranlıların son kalesi olduğu, bu bölgenin fethedilmesi ve Arapların İran'ın kuzeyindeki Taberistan'a girmesinden sonra İran'ın tamamının Araplar tarafından işgal edildiği söylenmektedir. Yani yaklaşık 200 yıl sonra. Sepehbad Dad Mehr'in oğlu 15 yaşındaki Sepehbad Hurşid'in yani General Hurşid'in Hicri Şems'e 90 yılında babasının yerine geçtiği belirtiliyor. Sasaniler Arapların İran platosunu işgal etmesinden önceki son İran imparatorluğuydu. Taberistanlı tarihçiler Baba Horşid yani Dadmeh zamanında Taberistan'ın huzur içinde olduğunu ve ona kimsenin dokunmadığını yazmışlar. Taberistan İran'ın kuzeyinde ve Elbor Sıra Dağları'nın ötesinde antik çağlarda nüfuz edilmesi kolay olmayan geniş bir bölgedir. Horşid birçok iyi vasıflara sahip olmasına rağmen önceki generaller Maziyar, Karen ve Vandat Hürmüz gibi büyüklerdeki cesaret ve uyanıklığa sahip değildi. Bölgenin sorunlarının çözümü için Arap halifesiyle uzlaşarak birçok teklif gönderdi. Hurşid, halife Mansur'a vergi ödememesine rağmen Horasan isyanıyla birlikte halife onun yönetimini kabul etti. Ve isyancılara katılmaması için ona bir taç gönderdi. Ancak sebepsiz yere gönderdiği aynı adak ve hediyeler, halifenin Taberistan'a ulaşma hırsını artırdı. Mansur bir oyun başlatarak Rey'de yaşayan oğlu Mehdi'den Horasan isyanını bastırma bahanesiyle Hurşid'e giderek kendisine Rey'de kıtlık olduğunu söylemesini ve halifenin ordusunun Taberistan'dan geçmesi halinde onlarla işbirliği yapmasını ve Mazenderan ve Gorgan üzerinden Horasan'a girmesini istedi. Mehdi bu mesajı İran büyüklerinden birine Hurşid'e götürmesi için verir. Adı bulunamayan bu İranlı Hurşid'in tahtı sarayına giderek mesajı Hurşid'e iletti. Bu bilge Sepehbad'ı gizlice bunun bir hile ve aldatmaca olduğu ve halifenin gözünün Mazenderan halkının para ve kadınlarında olduğu konusunda uyarır. Ancak siyasette her zaman beceriksizlik çeken Sepehbad bu sözlere kulak asmaz ve Mehdi'nin teklifini kabul eder. Evet, böylelikle uğursuz bir olayın başlamasına zemin hazırlanmış olur. Arapların Demavend ve Gorgan'dan Sarı'ya gitmesi fazla sürmeyecek. O dönemde Hurşid'in yaptığı tek güzel fikir, Mazenderan halkına işgalcilerden uzak durmaları için dağlara sığınmalarını söylemekti. Arap generaller ilerlemeye devam etti ve sınır muhafızı Amur'u öldürdü. Taberistan halkı Arapların korkusu nedeniyle Hurşid kalesine saklandı. Hurşid de eşlerini, çocuklarını ve eşyalarını alarak Sevat Kuh'a giderek onları Karkili Dej'e yerleştirdi. Karkili Dej yani şeytanın yuvası aynı zamanda halk arasında Hurşid kalesi olarak bilinen yerdir. Hurşid mallarını ve ailesini oraya yerleştirdikten sonra orada bir ordu hazırlamak üzere bugünkü Gilan'a gitti. Taberistan'a dönüp Arapları yok etmek için 50 bin Gil ve Dilmi askerini topladı. Fakat aşırı vurdum duymazdı. O zamanın çoğunu eğlenceyle geçiriyor, tüm işlerini başta yüzbaşı Karen olmak üzere diğer komutanlara havale ediyordu. Arapları Mazenderan'a çeken şey de onun bu düşüncesizliği ve saflığıydı. İşgalci birlikler kalenin yakınına geldiler. Ancak kaleye girip bu kaleyi fethetmenin bir yolunu bulamadılar. Sonunda dağın eteklerine evler yapıp o güzel yamaçlarda eğlenmeye başladılar. Onlar aslında bu hareketle kalenin etrafını kuşatmışlardı. Peki Hurşid'in ailesi ve kaledeki Taberistan halkının akıbetinin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Aralarında Hurşid'in ailesinin de bulunduğu 400 kişilik Mazenderanlı bir grup bir mağarada yaşıyorlardı ve zor durumdaydılar. Aradan geçen 2 yıl, 7 ay ve yiyecek kıtlığı ve açlıktan ölmek korkusuyla Araplara sığındılar. Sonunda ölüm ve cesetlerin kokusu kendilerini düşmana teslim etmek mecburiyetinde bıraktı. Zira kale taş bir dağın kalbine inşa edilmişti ve ölüleri gömecek bir toprak da yoktu. Bazı rivayetlerde ceset sayısının çok fazla olduğu, saldırganların cesetlerin kokusunu sindirmek için 7 gün 7 gece boyunca ölüleri gömdükleri belirtiliyor. Daha sonra insanlar dışarı çıktılar. Saldırganlar, Hurşid'in yakınları, orada bulunan tüm altın ve paraları Halife Mansur Abbasi'ye gönderdiler. Bazı söylentilere göre ise Araplar mağaraya giremeyince bir köpeği öldürüp mağaranın giriş yolunu atarak Hurşid'in karısı ve çocukları da dahil olmak üzere mağaranın tüm sakinlerini koleraya yakalanıp tek tek ölmelerine neden olmuşlar. Ancak hikaye bununla da bitmiyor. Bazıları da Hurşid'in eşi ve çocuklarının esir alınmasından bahsediyor. Bu haberi duyan Hurşid ise bundan sonra yaşamak istemiyorum. Bu kadar utanç ve aşağılanmaktansa ölmek daha iyidir diyerek yüzüğünün içinde sakladığı zehri yiyip intihar eder. Bazı söylentilere göre de Gilan'ın Dilman köyüne defnedilmiştir. Abbasi halifesi ordusunun zaferiyle Kuzey İran'daki Hurşid hanedanının hakimiyeti son bulup 200 yıllık savunma ve savaştan sonra bir bakıma İran'ın tamamı Abbasi halifeliğinin kontrolü altına girmiş olur. Evet arkadaşlar, bu mağaranın etrafını saran insanların acılı hikayesini dinlediniz. Şimdi biraz da bu mağarada keşfedilen objelerden, İran'ın ve dünyanın en büyük doğal kemerinden bahsedelim. Jeolojik morfoloji açısından Hurşid Mağarası, karbonatlı kayaların su ve karbondioksitle etkileşimi sonucu oluşan karst kemerleri ve mağaralardan biridir. Mağaranın 100 metreye 85 metre olup yaklaşık 8500 metrekarelik yapıyı içerdiği belirtiliyor. Bu mağarada son dönemde yapılan kazılarda bir silah üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Batı tarafındaki ilk terasın kazılan alanın bir kısmında arkeologların silah yapımında kullanıldığına inandığı Sasani dönemine ait bir fırın ele geçirildi. Aslında burası ok uçları, hançerler, kılıçlar ve zıpkınların yapıldığı yerdi. Kalıplar ve döküm kumu gibi metal işçiliğin izleri ve kanıtları gözlemlendi ve araştırmalar burada metal külçelerin kalıplandığını ortaya koydu. Bütün bu eserler bu komplekste yaşayan savunucuların askeri aletler yaptığını ve aslında Hurşit mağarasının askeri bir kale olduğunu ortaya koyuyor. Burada mağaranın mimari eserleri arasında o dönemden kalan çok güzel iki kemere de değinebiliriz. Bunlardan biri yan mekanın girişinde olup önümüzdeki dönemde kazı yapılması planlanmaktadır. Bir çeşit kemerli pencere olan ve arkasındaki mekana ışık sağlayan çatı penceresi de bu bölümde göze çarpıyor. Soyut insan motiflerine yanı sıra Sasani binicisi, kaplan ve at motiflerinin de görülebildiği muhteşem desenlere sahip çok güzel duvar içinde oyukların bulunduğu bir niş göze çarpıyor. Bu mağaranın diğer buluntularından birinci katı ikinci kata bağlayan 20'den fazla basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Bu mağaranın kullanıldığı dönemde İran'ın Araplar tarafından işgal edilmesinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmişti. Sistan ve Azerbaycan düşmüş, Arap orduları Orta Asya'ya doğru ilerlemişti. Semnan ve Rey bölgesi de düşmüştü. Taberistan halkı da bir gün bu bölgeye saldırılacağını bildiğinden bu binayı inşa etmiş ve muhtemelen ham maddeleri depolamıştı. Bu mağarada yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kil kapların hatta camların %90'dan fazlası depolama amaçlıydı. Bu mağarada yapılan arkeolojik kazılarda toprağın altından yan tarafında yazıt bulunan bir mühür de bulunmuştu. Bu mühür Pehlevi hattında olup mühür üzerinde attan horoza, tavşandan yan çizgilere kadar 7 adet eser bulunmaktadır. Bu mağarada bulunan fırın kubbe şeklindeydi. Muhtemelen içinde çömlek pişiriliyordu. Bu kil mühür çömleklerden birinin boynundaydı. Bunun burada yapıldığı, başka bir yerden gelmediği, başka bir yere gitmesi gereken bir mühür olduğu düşünülüyor. Mührün genellikle ticaretin varlığına işaret ettiği göz önünde bulundurulursa, bu mührün burada basılmış olması ve başka bir yere gitmesinin düşünülmesi mümkündür. Bu mührün ortasındaki yazıt, coğrafi bir bölgenin ismidir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka güzel hazinesiyle tanıştıracağız. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.